Kitap adı İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri Ünite 5 Uluslararası Düzeyde İnsan Haklarının Korunması 2. İnsan Haklarının Korunmasına Yönelik Bölgesel Sistemler. Amerika, Afrika, Avrupa'daki insan hakları sözleşmeleri ve denetim mekanizmaları yazar Dr. Atilla Nalbant, editörler Profesör Dr. Ayşe Işıl Karakaş, yardımcı doçent Dr. İlker Gökhan Şen. Amaçlarımız bu üniteyi tamamladıktan sonra İnsan haklarının Amerika kıtasındaki korunma sistemini anlatabilecek, insan haklarının Afrika kıtasındaki korunma sistemini aktarabilecek, insan haklarının Avrupa kıtasındaki korunma sistemini ifade edebilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar kavramlar: Inter-Amerikan İnsan Hakları Komisyonu, Inter-Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi, Afrika İnsan ve Halklar Hakları Komisyonu, Avrupa Sosyal Şartı, Avrupa Konseyi, İnsan Hakları Komiserliği, İşkenceyi Önleme Komitesi, Halkların Hakları içindekiler. Giriş: İnsan haklarının Amerika kıtasında korunma sistemi. İnsan haklarının Afrika kıtasında korunma sistemi. İnsan haklarının Avrupa kıtasında korunma sistemi. Konu anlatımı başlıyor. Giriş: İnsan haklarının bölgesel düzeyde korunması amacıyla birçok insan hakları sözleşmesi bölgesel bir düzeyde koruma sistemi öngörmektedir. Bu ünitede Amerika, Afrika ve Avrupa kıtaları ya da bölgelerinde kabul edilen insan hakları sözleşmeleri ve öngörülen denetim sistemlerini genel çizgileri ile inceleyeceğiz. Amerika kıtasında kurulan sisteme Inter-Amerikan İnsan Hakları Sistemi de denir ve iki temel belgeye dayalıdır. Amerikan Devletleri Örgütü temel kurucu şartı ve Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi. İlk başlıkta bu sistemin temel özelliklerini inceleyeceğiz. İkinci başlıkta ise İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi için Afrika kıtasında kurulan sistemi inceleyeceğiz. Bu sistemin temel kurucu belgesi Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı'dır. Üçüncü başlıkta Avrupa kıtasında kurulan birçok insan hakları koruma sistemlerinin genel çizgilerini inceleyeceğiz. Bu başlık altında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve kurduğu sistem üzerinde çok az durulacaktır. Çünkü bu konuya ileride iki ayrı ünite ayrılmıştır. Bu ünitede Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi dışında Avrupa kıtasında insan haklarını korumak amacıyla kabul edilmiş belgeler ve kurulan kurumlar genel çizgileri ile incelenecektir. İnsan haklarının Amerika kıtasında korunma sistemi bu başlık altında genel çizgileriyle Amerikan Devletleri Örgütü (ADÖ) tarafından kurulan ve geliştirilen insan hakları sistemini inceleyeceğiz. Amerikan Devletleri Örgütü 35 egemen devletin oluşturduğu bir hükümetler arası kuruluştur. Bu örgüte üye devletler şunlardır: Antigua ve Barbuda, Arjantin, Bahamalar, Barbados, Belize, Bolivya, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Costa Rica, Küba, Dominik, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaika, Meksika, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, St. Kitts ve Nevis, St. Lucia, St. Vincent ve Grenadin, Surinam, Trinidad ve Tobago, Birleşik Devletler, Uruguay ve Venezuela. Bu devletlerin oluşturduğu insan hakları koruma sistemine Inter-Amerikan İnsan Hakları Sistemi denir. Bu sistemin iki hukuki temeli vardır. İlk hukuki kaynak Bogota Şartı adı da verilen 30 Nisan 1948 tarihli adı temel kurucu şartıdır. Bu belge 1967 yılında Buenos Aires'te değiştirilmiştir. İkincisi ise Costa Rica'da gerçekleştirilen hükümetler arası bir konferanstan sonra 20 Kasım 1969'da imzaya açılan Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi'dir. Bu sözleşme 18 Temmuz 1978'de 25 adı üyesi devlet tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Adı şartına bağlı sistem 35 üye devlet bakımından geçerlidir. Buna karşın Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi sadece bu sözleşmeye taraf devletleri bağlamaktadır. Bu iki mekanizmayı kısaca inceleyelim. Bogota Şartı'nın kurduğu sistem, Bogota Şartı'nın kurduğu sistemin 60 yıllık geçmişi vardır. 1948 yılında Kolombiya'nın Bogota şehrinde imzaya açılan bu şart, 1951 yılında yürürlüğe girmiştir. Şart, daha sonra 1970 yılında yürürlüğe giren Buenos Aires Protokolü ve sırasıyla 1988, 1996 ve 1997'de yürürlüğe giren Cartagena Protokolü, Managua Protokolü ve Washington Protokolü ile değişikliklere uğramıştır. 1948 şartı insan haklarına birçok gönderme içerir. Şartın 3L maddesi Amerikan devletlerinin ırk, milliyet, yaratılış veya cinsiyet ayrımı olmaksızın bireylere temel insan hakları tanıdığını belirtir. Nitekim Birleşmiş Milletler sistemine benzer şekilde 2 Mayıs 1948 tarihinde Amerikan İnsan Hakları ve Ödevleri Bildirisi kabul edilir. Bu insan hakları belgesi 27 adet insan hakkı ve 10 adet insan ödevi belirler. Bu haklar, medeni ve siyasi haklardan, ekonomik, kültürel ve sosyal haklara geniş bir yelpazeyi kapsar. Bu hakların en önemlileri şunlardır. Yaşama hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı. Hukuk önünde eşitlik hakkı, konut ve seyahat özgürlüğü, adil yargılanma hakkı, keyfi tutmaya karşı korunma hakkı, sığınma ve vatandaşlık hakkı. Ayrıca bu bildirinin ifade, toplanma ve örgütlenme özgürlüklerini de içerir. Nihayet bu belge kapsamında özel hayatın korunması, mülkiyet, sağlık, eğitim, kültürden yararlanma, sosyal güvenlik gibi haklar da koruma altına alınmıştır. Ödevler ise, topluma, çocuk ve ebeveynlere ilişkin ödevlerle, oy verme, yasalara saygılı olma, topluma ve ulusa hizmet etme, vergi verme ve çalışma gibi ödevleri içerir. Başlangıçta bu bildirinin hukuki bir bağlayıcılığı yoktu. Günümüzde ise Inter-Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi bu metne normatif bir hukuki değer tanımaya başlamıştır. Bogota şartının insan haklarının korunması bakımından en önemli kurumu Inter-Amerikan İnsan Hakları Komisyonu'dur. Ancak günümüzde Bogota şartı, Inter-Amerikan İnsan Hakları Komisyonu ve Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi ile onun temel organı olan Inter-Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi iç içe geçmiş bir insan hakları koruma sistemi sunar. Inter-Amerikan İnsan Hakları Komisyonu Amerika kıtasında insan haklarının korunması amacıyla 1959 yılında Inter-Amerikan İnsan Hakları Komisyonu'nun kurulmasına karar verilir. 1960 yılında bu komisyonun tüzüğü kabul edilir ve 7 komisyon üyesi seçilir. Tüzüğün 9. maddesi komisyona insan haklarının ilerletilmesi amacıyla birçok görev ve yetkiler vermektedir. 1965 yılında yapılan değişiklikle komisyona Amerikan İnsan Hakları Bildirisi'nde tanınan bazı hakların ihlal edildiği iddiası ile taraf devletlere karşı bireysel başvuru kabul etme yetkisi tanınır. Bu haklar şunlardır: yaşama, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakları, hukuk önünde eşitlik ilkesi, din ve ifade özgürlükleri, keyfi tutmaya karşı korunma ve hukuka uygun bir usulde yargılanma hakları. Komisyonun tüzüğü 1970 yılında Buenos Aires Protokolü ile değiştirilir ve komisyon adının insan haklarının ilerletilmesi ve korunmasında görev alan bir organı olarak tanımlanır. Böylece komisyon, kurumsal ve örgütsel bir meşruiyet kazanır. 1979 yılında ise yeni komisyon tüzüğü kabul edilir. Bu değişikliklerle bildirinin normatif karakteri güçlenir ve komisyonun gücü meşruiyet kazanarak artar. Komisyon, bir adı şartı organı olarak birçok görev ve yetkiye sahiptir. İlk olarak komisyon, insan hakları metinlerinin hazırlanmasında önemli görevler yüklenmiştir. Diğer yandan komisyon, iç savaş, uluslararası silahlı çatışmalar, rehine krizleri gibi olaylarda önemli bir arabulucu ve insan haklarını koruyucu rol oynamıştır. Nihayet komisyonun en önemli görevi, devletlerle ilgili soruşturma ve incelemeler ile bireysel başvuruları değerlendirmektir. Devletlerle ilgili soruşturma ve incelemeler bir devlette insan hakları koşullarını incelemek için gerçekleştirilen bir usuldür. Komisyon, bireysel başvuruların sunulması ile bu usulü başlatabileceği gibi, özellikle hükümet dışı kuruluşların sunduğu güvenilir kanıtlara dayanarak da bu incelemeye karar verebilir. Komisyon ayrıca devletlerle ilgili olarak belirli bir usule bağlı olarak ve ilgili devletin de görüşünü de alarak raporlar hazırlamaktadır. Bu raporlar daha sonra birçok kez yayınlanmakta, tartışılmakta ve bazen de adı genel kuruluna sunulabilmektedir. ADRO Genel Kurulu raporu tartıştıktan sonra konuyla ilgili tavsiye ve kararı gibi uygun kararlar kabul edebilmektedir. Bu usul, söz konusu devlette insan hakları konusunda sorunlar varsa bunlara dikkat çekme rolü görmekte ve ilgili devlet üzerinde belirli bir kamuoyu baskısı kurmayı amaçlamaktadır. Nitekim ADRO Genel Kurulu'nun kabul edeceği bir kararın hukuken bir bağlayıcılığı yoktur. Böyle bir karar sadece siyasal ve ahlaki bir değer taşımaktadır. Komisyon tarafından 1960 yılında ilk ülke raporlarını hazırlanmıştır. O yıl, komisyon Küba, Haiti ve Dominik Cumhuriyeti'ni incelemeyi kararlaştırmış. Ancak sadece Dominik Cumhuriyeti komisyonla işbirliği yapmıştır. Komisyon devletlerle ilgili ilk inceleme raporlarını bu ülkeler hakkında kabul etmiştir. Komisyon ilk başta sadece belirli sayıda temel haklarla ilgili bireysel başvuruları incelemekle yetkiliydi. Ancak tüzük değişiklikleri ile temel haklar arasında bu ayrım ortadan kalkmış ve bildiride yer alan bütün haklar bakımından bireysel başvuru imkanı tanınmıştır. Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi'nin kurduğu sistem Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi. 20 Kasım 1969'da imzaya açıldı ve ADRO üyesi 25 devletin onayı ile 18 Temmuz 1978'de yürürlüğe girdi. Sözleşmeye taraf devletler şunlardır: Arjantin, Barbados, Bolivya, Brezilya, Şili, Kolombiya, Costa Rica, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaika, Meksika, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Surinam, Uruguay ve Venezuela. Trinidad ve Tobago ise önce sözleşmeyi imzalamış ancak daha sonra sözleşmeden çekilmiştir. ABD ise sözleşmeyi imzalamıştır. Fakat Senato henüz bu imza işlemini onaylamadığı için sözleşme ABD bakımından yürürlüğe girmemiştir. Sözleşmeye daha sonra 2 adet ek protokol kabul edilmiştir. 1999 yılında yürürlüğe giren ekonomik, sosyal ve kültürel haklar alanında Amerikan Sözleşmesi'ne ek protokol ve 1993 yılında yürürlüğe giren ölüm cezasının kaldırılmasına dair protokol. Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi'nin koruduğu haklar sözleşme şu hakları güvence altına almaktadır: hukuki kişilik hakkı, yaşama hakkı, insani muamele hakkı, köleliğin yasaklanması, kişisel özgürlük hakkı, ceza normunun geriye yürümezliği, yargı hatası halinde tazminat hakkı, özel yaşama saygı hakkı, din ve vicdan özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü, cevap hakkı, toplanma özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, aile hayatına saygı hakkı, isim sahibi olma hakkı, çocuk hakları, vatandaşlık hakkı, mülkiyet hakkı, seyahat ve oturma özgürlüğü, yönetime katılma hakkı, hukuk önünde eşitlik hakkı, hukuki korunma hakkı. Sözleşmede korunan bu haklar daha sonra ayrımcılık yasağı, hakların etkili korunması yükümlülüğü ve sosyal, ekonomik, kültürel ve eğitime ilişkin hakların yaşama geçmesi için somut tedbirler alma yükümlülüğü ile güçlendirilmiştir. Ayrıca ek protokollerle çalışma, sendika kurma ve grev, sosyal güvenlik ve sağlık, sağlıklı bir çevrede yaşama, beslenme ve eğitim, kültürden yararlanma, ailenin, çocuğun, yaşlıların ve engellilerin korunması hakları tanınmıştır. Sözleşmenin 1-2 maddesine göre, kişiler bu haklardan yararlanabilir. Taraf devletlerin sadece bu haklara saygıyı sağlamak yükümlülüğü yoktur. Aynı zamanda bu hakların etkili kullanılması için gerekli önlemleri almaları da gereklidir. O halde taraf devletlerin hakların korunması sistemi bakımından hem pozitif hem de negatif yükümlülükleri vardır. Sözleşmenin 27. maddesi taraf devletlere savaş, kamusal tehlike ya da bağımsızlıklarını ya da güvenliklerini tehdit eden diğer olağanüstü hallerde haklara istisna getirme imkanı tanımaktadır. Sözleşme organları sözleşme, İnter-Amerikan İnsan Hakları Komisyonu ve İnter-Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi'nin kuruluşunu öngörmekte ve bu kurumlara taraf devletlerin ilgili haklara saygısını sağlamak konusunda yetkiler tanımaktadır. Ayrıca protokollerle komisyona taraf devletlere görüş ve tavsiye verme yetkisi de tanınmıştır. Komisyon ve mahkeme, 7'şer üyeden oluşmakta ve her üye kişisel yetenekleri dikkate alınarak seçilmektedir. Komisyon üyeleri bütün adı üyeleri tarafından seçilmektedir. Buna karşılık, mahkeme üyeleri, sadece sözleşmeye taraf devletler tarafından seçilmektedir. Komisyon, hem adı organı hem de sözleşme organı olarak öngörülmüştür. Mahkeme ise sadece sözleşme organıdır. Komisyon Washington'da toplanmaktadır. Mahkeme ise Costa Rica'nın San Jose şehrinde bulunmaktadır. Her iki organ da daimi organlar değildirler. Ancak sürekli profesyonel bir kadroları bulunur. Bir sözleşme organı olarak İnter-Amerikan İnsan Hakları Komisyonu komisyonun görevleri sözleşmenin 41. maddesinde sayılmıştır. Bu çerçevede önce bir adı organı olarak komisyonun görevleri sayılmıştır. Ardından sözleşmeye taraf devletler aleyhine sunulan bireysel başvuruları inceleme yetkisi tanınmıştır. Ayrıca komisyonun mahkeme bakımından da kimi görevleri vardır? Komisyonun görevleri iki başlık altında incelenebilir. Komisyonun bireysel ve devlet başvurularını inceleme yetkisi ve komisyonun mahkeme önündeki görevleri. A. Komisyonun bireysel ve devlet başvurularını inceleme yetkisi sözleşme. Bireysel ve devlet başvurularını inceleme yetkisini komisyona tanımıştır. Ancak diğer birçok insan hakları sözleşmesinin aksine, Amerikan sözleşmesi, başvuru yapma hakkını sadece bir ihlalin mağduru olduğu iddiasında bulunan kişilere tanımamıştır. Bir ihlalden mağdur olmasa da herhangi bir kişi veya kişi grubu ya da hükümet dışı kuruluş da komisyona insan hakları ihlal edildiği iddiası ile başvuru yapabilir. Ayrıca bir taraf devlete karşı, diğer bir taraf devlet de başvuru yapabilir. Bir başvuru aşağıdaki koşulları taşıyor ise kabul edilebilir, bulunabilir. İç hukuk yolları tüketilmiş olmalıdır. Başvuru iç hukuktaki son kararın mağdura tebliğinden itibaren 6 ay içinde yapılmış olmalıdır. Başvuru açıkça hukuki dayanaktan yoksun olmamalıdır. Başvuru komisyon tarafından daha önce incelenmiş bir konuyla aynı içeriğe sahip olmamalıdır. Ayrıca başvuru başka bir uluslararası organa sunulmuş olup konuyla ilgili hiçbir yeni bilgi içermiyor ise reddedilecektir. Bir başvuru komisyon tarafından kayıt edildikten sonra çekişmeli usulde yargılama yapılmakta. Başka bir anlatımla, ilgili devlete başvuru iletilmekte ve görüşler toplanmaktadır. Ancak komisyonun kendisinin de bilgi ve belge toplamak için işlemler yapması mümkündür. Ayrıca komisyon, dostane çözüm yoluyla başvurunun yarı yargısal bir süreçle çözümü için de girişimlerde bulunmaktadır. Eğer bir başvurunun tarafları, o başvuruyu dostane çözüm yoluyla sona erdirmek konusunda uzlaşamazlarsa, komisyon olayları ve hukuki sonuçlarını içeren bir rapor kabul etmektedir. Eğer bu rapor, bir hakkın ihlali sonucunu içeriyorsa, ilgili devlete iletilir. Bu rapor ayrıca ve genellikle komisyonun konu ile ilgili tavsiyelerini de içerir. İlgili devletin 3 ay içinde bu tavsiyeler konusunda harekete geçmesi beklenir. Bu 3 aylık süre içinde ilgili devlet ya da komisyon bu başvuruyu mahkemeye de götürebilir. Kişilere başvuruları mahkemeye götürme hakkı tanınmamıştır. Komisyonun kararlarının yasal etkisi konusunda sözleşmede bir hüküm yoktur. Bu kararların hukuki bağlayıcılığının olmadığı kabul edilmekle birlikte, ilgili devlet bakımından uluslararası hukuk bakımından önemli sonuçları olduğu da belirtilebilir. B. Komisyonun mahkeme önündeki görevleri sözleşme, komisyona mahkemeye başvuru gönderme ve mahkeme önünde bu davalar hakkında görüşte bulunma yetkisini tanımaktadır. Komisyonun mahkeme önündeki yargılamaya katılma yetkisi, sadece kendisinin gönderdiği başvurular bakımından geçerli değildir. Komisyon, mahkeme önündeki her davaya katılabilir. Komisyon, bu çekişmeli yargılamaya sözleşmenin kurduğu hukuki düzenin koruyucusu sıfatıyla katılır. Genel olarak bir davanın tarafları ihlal iddiasının mağduru ve ilgili devlettir. Komisyonun taraf sıfatı sadece usulü anlamda tanınmıştır. Komisyon, aynı zamanda mahkemeye yargısal sorumluluklarını yerine getirmekte katkıda bulunan bir organdır. İnternet http://www.oras.org/interamerikan insan hakları mahkemesi mahkeme ilk olarak yargısal bir görev yapmaktadır. İkinci olarak ise, mahkemenin danışma niteliğinde görüş verme yetkisi vardır. internet http://www.corete.org.tr/a/mahkemenin-yargısal-yetkileri-sözleşmeye taraf olan devlet kendiliğinden mahkemenin yargı yetkisini tanımış olmaz. İlgili devletin ayrıca mahkemenin yargı yetkisini tanıdığını beyan etmesi gereklidir. Mahkemenin yargı yetkisini tanıyan devletler şunlardır: Arjantin, Barbados, Bolivya, Brezilya, Sili, Kolombiya, Costa Rica, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Meksika, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Surinam, Uruguay ve Venezuela. Sözleşmenin 61.1 maddesi sadece taraf devletlere ve komisyona mahkemeye başvurma hakkı tanımaktadır. O halde, bireylerin mahkemeye başvurma hakkı yoktur. Ancak kendilerini ilgilendiren bir dava mahkeme tarafından görülmekte ise, mahkeme iç tüzüğü kişilere bu davaya katılma imkanı tanımaktadır. Mahkeme önüne gelen bir başvuruda mahkeme, komisyonun belirlediği olaylarla ya da hukuki nitelendirme ya da sonuçlarla bağlı değildir. Mahkemenin kararları kesindir ve herhangi bir itiraz mercii tarafından incelenmemektedir. Ayrıca mahkeme, eğer bir hakkın ihlal edildiği sonucuna varırsa, tazminat verme yetkisine de sahiptir. Mahkeme kararlarının yürütülmesi için sözleşme özel bir mekanizma kurmamıştır. Mahkeme kabul etmiş olduğu bir kararın yürütülmesine ilgili ülkenin ulusal hukukuna da bırakabilir. Ayrıca mahkemenin kararları adı genel kuruluna sunulmaktadır. Genel kurul, bir karara uymayan devlet aleyhine hukuki bağlayıcılığı olmayan tavsiye kararı kabul edebilmektedir. Amerikan Sözleşmesi, önemli insan hakları sözleşmeleri arasında insan haklarının korunması için tedbir alma yetkisini açıkça mahkemeye tanıyan tek sözleşmedir. Sözleşmenin 63.2 maddesine göre, acil ve son derece vahim ve kişilere telafisi mümkün olmayan zararların ortaya çıkması ihtimalinin olduğu durumlarda gerekli tedbiri alma yetkisini tanımaktadır. Mahkeme, bu yetkisini henüz komisyon önünde görülmekte olan bir başvuruda da kullanabilir. Mahkeme içtihadı son yıllarda zenginleşmekte ve komisyon tarafından gitgide daha önemli sayıda dava mahkemeye gönderilmektedir. Mahkeme ise kararlarında sıklıkla eski kararlarına, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi kararlarına, İşkenceyi Önleme Komitesi raporlarına ve diğer uluslararası kuruluşların rapor ya da kararlarına atıf yapmaktadır. İnternet http://vimeo.com/44422262 Inter-Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi'nin Caso Muhammed vesaire. Argentina davasının duruşmasını izlemek için bu adrese bakılabilir. B. Mahkemenin danışma niteliğinde görüş verme yetkileri sözleşmenin 64. maddesi, taraf devletlere mahkemeden sözleşmenin veya insan haklarına ilişkin Amerikan devletlerinin diğer metinlerinin yorumu konusunda danışma görüşü isteme imkanı tanımaktadır. Ayrıca, yine taraf devletlerin talebi üzerine mahkeme, bir ulusal mevzuatın insan hakları sözleşmeleriyle uyumu hakkında da görüş verme yetkisine sahiptir. Mahkemenin hazırladığı bu danışma niteliğinde görüşler, ilki olarak, adından da anlaşılacağı gibi hukuki bağlayıcılığı olmayan görüşlerdir. Ancak bu metinleri basit akademik çalışmalar gibi de görmemek gereklidir. Mahkemenin vermiş olduğu danışma niteliğinde görüşlerin belirli bir yargısal ağırlığa sahip olduğu belirtilebilir. İnsan haklarının Afrika kıtasında korunma sistemi, insan haklarının bölgesel düzlemde tanınması, korunması ve uygulanmasına ilişkin düzenlenmiş ve Afrika kıtasına ilişkin belge niteliğinde olan Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı, Afrika Şartı, 27 Haziran 1981 tarihinde Afrika Birliği Örgütü, AB, tarafından kabul edilmiş olup, 21 Ekim 1986 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu şart, Banjul Şartı diye de adlandırılır. Afrika Şartı, Afrika kıtasında evrensel insan haklarının tanınması ve uygulanması amacıyla imzalanmıştır. Şart, AB bünyesinde imzalandığı için sözleşmeye taraf olan devletler de yine bu organizasyonun üyesi olan Afrika ülkeleridir. AB'nin bugün toplam 53 üyesi bulunmaktadır. Afrika Şartı'nı ilk etapta 21 Ekim 1986 tarihinde 26 devlet onaylamıştı. 1 Ocak 1987 tarihi itibariyle sözleşmeyi imzalayan devletlerin sayısı 31'e çıkmıştı. 15 Temmuz 2009 itibariyle ise toplam 53 Afrikalı devletin bu sözleşmeye taraf olduğu görülmektedir. Şartta öngörülen halk ve yükümlülüklerin güvence altına alınması, Afrika'da insan ve halkların haklarının geliştirilmesi amacıyla AB bünyesinde 1987 yılında 11 kişilik Afrika İnsan ve Halklar Hakları Komisyonu kurulmuştur. Komisyonun üyeleri Banjul'da, Gambiya, toplanmaktadır. İnternet http://www.achpr.org adresinden Afrika Komisyonu'nun etkinlikleri hakkında bilgi alınabilir. 2001 yılında AB yerini Afrika Birliği'ne bırakmıştır. 2008 yılında ise bir Afrika İnsan ve Halklar Hakları Mahkemesi'nin kurulması kararlaştırılmıştır. Afrika Şartı'nın koruduğu haklar ve öngördüğü ödevler Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı, Afrika kıtasında Avrupa ve Amerika kıtalarındaki evrensel insan hakları değerlerini temel alarak bölgesel bir insan hakları sistemi oluşturmayı amaçlamaktadır. Şart genel itibariyle medeni ve siyasal haklar, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar, halkların hakları ve bu hakların geliştirilmesi ve uygulanmasına dair temel yükümlülüklerden ve görevlerden oluşmaktadır. Şartın birinci maddesinde, ABD üye devletlerin, bu sözleşmede yazılı olan hak ve özgürlükleri tanıyacaklarından ve söz konusu hak ve özgürlüklerin gerçekleşmesini sağlamak için gerekli yasama ya da diğer tedbirleri alacaklarından bahsedilmektedir. Afrika şartı birçok bakımdan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi'nden farklıdır. Bu farklılıklar dört başlık altında toplanabilir. İlk olarak, Afrika şartı sadece haklar öngörmekle yetinmez. Aynı zamanda ödevleri de düzenler ve ödevleri Amerikan sözleşmelerine oranla çok kuvvetli bir vurgu vardır. İkinci olarak Afrika şartı, sadece bireysel hakları tanımakla yetinmez. Ayrıca halkların haklarını da öngörür. Üçüncü olarak, şart medeni ve siyasal haklara ek olarak, ekonomik, kültürel ve sosyal hakları da güvence altına alır. Nihayet Afrika şartı, taraf devletlere, şartta güvence altına alınan haklara oldukça geniş sınırlama ve kısıtlamalar getirme yetkisi vermektedir. Afrika şartı, BM İnsan Hakları metinleri ile Afrika devletlerinin geleneklerini harmanlamaktadır. Bu nedenle, insan hakları sözleşmelerinden çok, insan hakları paktlarına benzer. Nitekim şartın başlangıcında Afrika'nın tarihi gelenekleri ve Afrika uygarlığının değerleri gibi ifadelere gönderme vardır. Ayrıca şartın başlangıcında insan haklarının korunması ve geliştirilmesi ile ekonomik gelişme arasında da bir bağlantı kurulmaktadır. Şart birçok bireysel hakkı güvence altına alır. Bu hakların en önemlileri şunlardır. Her birey yasa önünde eşittir. İnsan varlığı dokunulmazdır. Her insan, yaşamına ve kişi bütünlüğüne saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. Hiç kimse özgürlük hakkından keyfi olarak yoksun bırakılamaz. Adil yargılanma hakkı öngörülmüştür. Her birey görüşlerini hukuk çerçevesi içinde ifade etmek ve yaymak hakkına sahiptir. Her birey hukuka uygun olarak serbestçe örgütlenme hakkına sahiptir. Şartta ayrıca mülkiyet hakkı, çalışma hakkı, eşit işe eşit ücret hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı gibi yerleşmiş ekonomik ve toplumsal haklara yer verilmektedir. Ancak bu konularda devlete bu hakların etkili kullanımı için önemli görevler yüklemektedir. Şart, ayrıca seyahat özgürlüğü, ülkeyi terk etme ve geri dönme hakkını tanır ve vatandaş olmayan kişilerin ulusal, ırksal, etnik ya da dinsel gruplara yönelik topluca ülkeden çıkartılma gibi işlemleri yasaklar. Afrika şartının kabulünün ardından Afrika Birliği devletleri birçok temel hakka ilişkin protokoller ve ek sözleşmeler kabul etmiştir. Bu belgelerden en önemlileri, 2003 tarihinde kabul edilen ve 2005'te yürürlüğe giren Kadın Hakları Protokolü 1990'da kabul edilen ve 1999'da yürürlüğe giren çocukların refahı ve hakları hakkında Afrika Şartı, 1969'da kabul edilen ve 1974'te yürürlüğe giren Afrika'da mültecilerin sorunları hakkında sözleşmedir. Afrika Şartı, devletlere savaş hali veya olağanüstü hallerde hakları askıya alma yetkisi tanımamaktadır. Ayrıca şart, Amerikan ya da Avrupa belgelerinden farklı olarak birçok temel hakkı da güvence altına almamaktadır. Örneğin özel hayata saygı hakkı ya da zorunlu çalışma yasağı düzenlenmemiştir. Ayrıca, siyasal katılma hakkı öngörülmekle birlikte şartta açıkça seçme ve seçilme hakkı öngörülmemiştir. Afrika Şartı, halkların haklarını içeren tek insan hakları belgesidir. Nitekim şartın 19. maddesinde bütün halkların eşit olduğu ve bir halkın diğeri üstünde tahakküm kurmasına hiçbir biçimde meşru kılmayacağı vurgulanmaktadır. 20. maddede halkların kendi kaderlerini kendilerinin tayin etmesi. 21. maddede halkların doğal kaynaklar üzerindeki hakları vurgulanmaktadır. Ayrıca halkların gelişme hakkı, barış ve güvenlik hakkı, gelişmelerine elverişli çevrede yaşama hakkı gibi haklar da şartta öngörülmüştür. Afrika Şartı'nın temel felsefesi, haklar ve ödevlerin birbirinden ayrılmaz bir gerçeklik olarak değerlendirilmesi üzerine kuruludur. Bu çerçevede, ödevler bazen haklarla bağlantılı ödevlerdir. Bazen ise, bu ödevler gerçekte hakların sınırlandırılması olarak değerlendirilebilir. Şartın 27. ve 29. maddeleri kişilerin ailelerine, toplumlarına ve devletlerine karşı ödevlerinin düzenlenmesine ayrılmıştır. Örneğin şartın 27.2 maddesinde ifade özgürlüğünün başkalarının hakları, toplu güvenlik, ahlak ve ortak yarar dikkate alınarak kullanılacağı belirtilir. Bazen ise bu ödevler moral değerlere yaklaşır. Örneğin 29. maddede ebeveyne her zaman saygı gösterme ödevi düzenlenmiştir. Afrika İnsan ve Halklar Hakları Komisyonu Afrika Şartı, İnsan ve halkların haklarını korumak ve geliştirmek için bir Afrika İnsan ve Halklar Hakları Komisyonu'nun kurulmasını öngörmektedir. Şartın 30. ve 63. maddeleri arasında komisyonun görev ve yetkileri ile çalışma biçimi düzenlenmiştir. Burada belirtilmesi gereken bazı hükümler şunlardır. Komisyonda farklı taraf devletlerden 11 üye vardır. Komisyon üyeleri bu şarta taraf devletlerin aday gösterdikleri kişiler listesinden, devlet ve hükümet başkanları meclisi tarafından gizli oy usulüyle seçilmektedir. Komisyon üyeleri 6 yıllık bir süre için seçilirler ve yeniden seçilebilmeleri mümkündür. Komisyonun görevleri 45. maddede şu şekilde belirtilmiştir. A. İnsan ve halkların haklarını geliştirmek ve özellikle insan ve halkların hakları alanında Afrika'nın sorunlarına ilişkin belge toplamak, çalışmalar ve araştırmalar yürütmek, insan ve halkların hakları ile ilgili ulusal ve yerel kuruluşları teşvik etmek, seminer, sempozyum ve konferanslar düzenlemek, bilgi yaymak ve gerektiği hallerde hükümetlere görüşlerini sunmak ve tavsiyelerde bulunmak, Afrika hükümetlerinin mevzuatlarına dayanak oluşturabilecek, insan ve halkların hakları ve temel özgürlükleriyle ilgili hukuksal sorunların çözülmesini amaçlayan ilke ve kuralları biçimlendirmek ve düzenlemek ve insan ve halkların haklarının geliştirilme ve korunmasıyla ilgili diğer Afrikalı ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, İnsan ve halkların haklarının korunmasını şartla belirlenen koşullar altında temin etmek. B. Bir taraf devletin, Afrika Birliği'nin bir kuruluşunun ya da bu birlik tarafından tanınan bir Afrika örgütünün isteği üzerine bu şartın tüm hükümlerini yorumlamak. C. Devlet ve hükümet başkanları meclisi tarafından kendisine verilebilecek diğer işleri görmek. Şartın 63. maddesinde, bu şartın Afrika Birliği üyesi devletlerin imzalamasına, onaylamasına ve katılımına açık olduğu belirtilmiştir. Şartı imzalayan her devlet bu belgenin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak her iki yılda bir, bu şartta tanınan ve güvence altına alınan haklara ve özgürlüklere etkinlik kazandırmak amacıyla yapılan yasama tasarruflarına ya da diğer önlemlere ilişkin bir rapor sunmayı üstlenecektir. İnsan hakları ihlallerine karşı devlet başvurusu mekanizması Afrika şartı. İnsan hakları ihlalleri söz konusu olduğunda iki ayrı yöntem öngörmektedir. İlk olarak eğer bir devlet şarta taraf diğer bir devletin şart hükümlerini ihlal ettiği düşüncesinde ise bu devlete resmi bir başvuru yapabilir. Bu başvurunun bir örneği komisyona da iletilir. Bu başvuruya muhatap olan devletin başvuruya yanıt vermek için 3 ay süresi vardır. Diğer devletin ise 3 aylık süre içinde başvuruyu komisyona taşıma imkanı vardır. Eğer bu başvuru komisyon önüne gelmez ise, komisyonun bu durumda aktif bir rol oynaması mümkün değildir. İkinci olarak ise, şarta taraf bir devlet, diğer bir devlet aleyhine doğrudan komisyon önünde devlet başvurusu yapabilir. Şimdiye kadar tek devlet başvurusu 1999 yılında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Burundi, Ruanda ve Uganda aleyhine yaptığı başvurudur. Bu başvuruda ilgili devletlerin askeri güçlerinin sınır ihlali yaptığı iddia edilmiştir. 2006 yılında komisyon bu devletlerin Afrika şartını ihlal ettiği sonucuna varmıştır. İnsan hakları ihlallerine karşı bireysel başvuru mekanizması Afrika şartı, bireysel başvuruya çok sınırlı ölçüde imkan vermektedir. Nitekim komisyona kimlerin bireysel başvuru yapabileceği şart açıkça belirlenmemiştir. Ancak komisyon, mağdur olsun veya olmasın birçok başvuru incelemeye almıştır. Bu sınırlı yaklaşımın temelinde, yaygın insan hakları ihlalleri yapılan bir kıtada tek tek insan hakları ihlalleri ile uğraşmanın güçlüğü yatmaktadır. Bu nedenle yaygın ihlallere karşı komisyonun yetkileri daha açıklıkla belirlenmiştir. Komisyon, yaygın insan hakları ihlalleri söz konusu olduğunda bir başvuruyu özel dava olarak nitelendirerek inceleyebilmekte ve gerekirse konuyu Afrika Birliği Meclisi'ne sevk edebilmektedir. Afrika Birliği Meclisi'nin karar vermesi halinde komisyon, iddia edilen yaygın insan hakkı ihlallerini soruşturabilmekte ve konu ile ilgili rapor sunabilmektedir. Komisyonun bireysel başvuru konusunda yetkilerini genişletme eğilimi içinde olduğunu da belirtmek yararlı olur. Bu çerçevede komisyon, serbest seçimler, adil yargılanma, tutma koşulları, işkence, ölüm cezası gibi konularda önemli kararlar kabul etmiştir. Afrika İnsan Hakları ve Adalet Mahkemesi Afrika'da insan hakları alanında en önemli gelişme Temmuz 2008'de Afrika İnsan Hakları ve Adalet Mahkemesi'nin kuruluşuna ilişkin protokolün kabul edilmesidir. Bu mahkemenin 16 yargıcı Afrika Birliği Yürütme Kurulu tarafından seçilmiştir. Ancak mahkeme henüz yeterince devlet tarafından onay ve imza aşaması tamamlanmadığı için etkinliklerine başlamamıştır. Afrika İnsan Hakları ve Adalet Mahkemesi'nin yargı yetkisi Afrika kıtasında kabul edilen hemen hemen bütün insan hakları belgeleri bakımından önüne gelen dava ve ihtilafları kapsamaktadır. Ancak mahkemeye taraf devletler, Afrika Birliği Meclisi ve Meclis'in yetkilendirdiği diğer organlar yargısal bir başvuru sunabilirler. Ayrıca Afrika Komisyonu, Çocuk Hakları ve Refahı konusunda Uzmanlar Komitesi, birçok insan hakları kurumları ve hükümet dışı kuruluşlara da mahkemeye başvurma imkanı tanınmıştır. Ancak bireylere ve genel olarak bütün hükümet dışı kuruluşlara mahkemeye başvurma imkanı açıkça tanınmamıştır. İnsan haklarının Avrupa kıtasında korunma sistemi insan haklarının Avrupa kıtasında korunması, öncelikle Avrupa Konseyi aracılığıyla gerçekleşmektedir. Ancak Avrupa Birliği'nin Avrupa Konseyi'nden farklı bir mekanizma kurduğu da akıldan çıkartılmamalıdır. Bu çerçevede Avrupa Birliği'nin Avrupa Adalet Divanı, insan haklarını ilgilendiren birçok konuda kararlar kabul etmekte ve insan haklarının Avrupa Birliği'ne üye devletler bakımından korunması amacıyla önemli bir rol yüklenmektedir. Nitekim 1999 Haziran'ında Avrupa Birliği, Birliğin temel haklar şartının hazırlanmasına karar vermiş ve bu şart 18 Aralık 2000'de ilan edilmiştir. Ancak bu şart, üye devletler arasında işbirliği olmadığı için bir sözleşme olarak kabul edilmemiştir. Buna karşılık Avrupa Parlamentosu bu şartın AB'yi oluşturan sözleşmelere dahil edilmesi konusunda görüşünü açıklamıştır. Ayrıca Avrupa Adalet Divanı birçok kararında bu şartı atıf yapmaya başlamıştır. AB mekanizması, ABN üye 27 devleti ilgilendiren bir sistem olmasına karşın Avrupa Konseyi, Avrupa kıtasının hemen hemen tümünü kapsayan bir insan hakları koruma sistemi kurmuştur. Nitekim Avrupa Konseyi'nin temel varlık amacı insan haklarının korunması ve geliştirilmesidir. Bu çerçevede Avrupa Konseyi Mayıs 1949 Londra'da imzalanan Avrupa Konseyi statüsü ile kurulan siyasi alandaki en önemli Avrupa örgütüdür. Avrupa Konseyi'ni 10 devlet kurmuştur. Türkiye aynı yılın Ağustos ayında AKİ'ye katılmıştır. Bu süreci 1989 yılında Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından Doğu Avrupa ülkelerinin Avrupa Konseyi'ne katılması izlemiştir. Hali hazırda AKİ 47 devlet üyedir. AKİ'nin temel amacı hukukun üstünlüğü ilkesinin ve insan haklarının etkili korunmasının hayata geçirmektir. Bu nedenle, AKİ'ye üye olabilmek için her devletin öncelikle bu iki ilkeyi açıkça kabul etmiş olması gereklidir. AKİ'nin insan hakları alanında en önemli belgesi kuşkusuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olarak anılan 4 Kasım 1950 tarihli insan haklarının ve temel özgürlüklerinin korunmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi'dir. Diğer ünitelerde daha ayrıntılı olarak görüleceği gibi, bu sözleşme birçok protokol ile tamamlanmıştır. Avrupa Konseyi, kuruluşundan bu yana insan haklarını etkili korumak amacıyla çeşitli sözleşmeler hazırlamış ve bu sözleşmeler üye ülkelerin imzasına sunulmuştur. Bunlardan bazıları şunlardır. Avrupa Sosyal Şartı 1961, işkenceyi ve insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ya da cezanın önlenmesi hakkında Avrupa Sözleşmesi 1987, bölgesel ve azınlık dilleri hakkında Avrupa Şartı 1992, ulusal azınlıkların korunması hakkında çerçeve sözleşmesi 1995, insan haklarının korunması ve biyotip sözleşmesi 1997, insan varlığının klonlanmasının yasaklanmasına ilişkin ek protokol 1998, insan kaçakçılığının önlenmesine ilişkin sözleşme 2005, kuruluşunu izleyen 15-20 yıllık dönem süresince bünyesinde çeşitli alanlarda teknik işbirliği gerçekleştirilen ve aynı zamanda siyasi danışma olanağını da sağlayan Avrupa Konseyi'nin önemi gittikçe artmıştır. Ancak 70'li yıllardan itibaren konsey, günümüzde Avrupa Birliği olarak adlandırılan Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun AET güçlü rekabetiyle karşılaşmıştır. AET, sahip olduğu geniş ekonomik imkanların da etkisiyle Avrupa ülkeleri için öncelikle hedef haline gelmiştir. Bunun paralelinde siyasi ağırlığı da artmıştır. 70'li yıllardan 90'lı yıllara kadar Avrupa Konseyi AET'nin gölgesinde kalmıştır. Bu süre boyunca siyasi ağırlığını iyice kaybetmiş ve teknik çalışmalarla yetinmiştir. Konsey, eski etkinliğine SSCB'nin yıkılması sonrasında gerçekleşen genişleme süreci ile kavuşmuştur. Kuruluş, bağımsızlıklarına kavuşan eski Doğu bloku ülkelerinin katılımıyla hızlı bir genişleme sürecine girmiştir. AK, insan haklarının korunması amacıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kurumları dışında başka kurumlar da oluşturmaktadır. Bu kurumlardan en önemlileri İnsan Hakları Komiserliği, Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu, ECRI, Avrupa İşkenceyi ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele ya da Cezayı Önleme Komitesi, CPT ve Avrupa Sosyal Şartı'nın öngördüğü kurumlardır. İnsan Hakları Komiserliği, İnsan Hakları Komiserliği 7 Mayıs 1999'da kurulmuştur. AK Bakanlar Komitesi'nin gösterdiği adaylar arasından 6 yıl süreyle parlamenter meclisi tarafından seçilen komiser, İnsan hakları alanında bağımsız ve tarafsız bir statüde görev yapmaktadır. Komiser, üye ülkelerde insan hakları eğitimi ve bilincini artırmakla yükümlüdür. Bunun yanında, AİS ve Konsey'in tavsiyeleriyle Bakanlar Komitesi'nin kararlarına üye ülkelerin tam ve etkili bir şekilde saygı göstermelerini sağlamakla da yükümlüdür. Komiserin yasal bir yaptırım gücü bulunmamaktadır. Ancak insan haklarını korumak ve bu alanda ihlalleri engellemek için devletlere bilgi sağlar ve gerektiğinde tavsiyelerde bulunabilir. Bu çerçevede, komiserin ana görevi insan hakları ihlallerini önleyici tedbirler almaktır. Bu nedenle, komiserliğe bireysel veya grup başvurusu yapmak mümkün değildir. İnternet http://www.oe.imet/tesla/comissi/irkçılık ve hoşgörüsüzlüğe karşı Avrupa Komisyonu Avrupa Konseyi bünyesinde Irkçılıkla mücadele konusunda Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu ECRI kurulmuştur. Bu birim ilk olarak 1993 yılında Viyana'da devlet ve hükümet başkanları zirvesinde ortaya fikir olarak çıkmış ve daha sonra 1997 yılında Strasbourg'daki ikinci zirvede ilkelere bağlanmıştır. ECRI, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, antisemitizm, Yahudi düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle ırk, ten rengi, dil, din, uyrukluk ya da etnik köken temelindeki ayrımcılıklar da dahil olmak üzere mücadele etmeyi amaçlar ve kuruluşu herhangi bir uluslararası sözleşmeye dayanmamaktadır. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 2002 yılında komisyonun rolünü daha da güçlendirmiştir. ECRI, Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin ırkçılık, yabancı düşmanlığı, antisemitizm ve hoşgörüsüzlükle mücadele etmek için gerekli yasal düzenlemeleri yapması, politikaları üretmesi ve diğer önlemleri alması için çaba harcamaktadır. Bu amaçla üye devletler hakkında raporlar hazırlamakta ve tavsiyelerde bulunmaktadır. ECRI, hükümetler tarafından atanan bağımsız üyelerden oluşmakta ve her türlü hoşgörüsüzlüğe karşı hukuki ve siyasi güvenceleri güçlendirmek için çalışmaktadır. ECRI, Ülke raporları aracılığıyla Avrupa Konseyi'ne üye ülkeleri çalışma alanı çerçevesinde izlemektedir. Bu raporlarda söz konusu ülke içerisinde değişik konular üzerinde durulur. Daha önce ECRI tarafından o ülke hakkında hazırlanan raporlarda yer alan tavsiye kararlarının ne derece uygulandığı ve hayata geçirildiği de değerlendirilir. Hazırlanan her raporun öncesinde hakkında rapor hazırlanacak ülke bir ECRI raportörü tarafından ziyaret edilir. Raporlar özellikle sivil toplum kuruluşları tarafından sağlanan bilgileri de içerecek şekilde hazırlanır ve ülke ziyaretlerinde sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler yapılır. Türkiye hakkında bugüne kadar 1999, 2001, 2004 ve 2011 yıllarında olmak üzere 4 rapor hazırlanmıştır. ECRI, ülke raporlarının dışında Avrupa Konseyi üyesi ülkelere yönelik genel politika tavsiye kararları alabilmektedir. Bu kararlar ırkçılık, yabancı düşmanlığı, antisemitizm ve hoşgörüsüzlükle mücadele alanında oluşturulması gereken yasal çerçeve, uzman kuruluşların taşıması gereken standartlar, romanlar, çingeneler ve Müslümanlara yönelik ve spor, kolluk ve eğitim alanlarında ırkçılık ve hoşgörüsüzlükle mücadele konularını kapsamaktadır. Bugüne kadar 12 genel politika tavsiyesi yayınlanmıştır. ECRI'nin çalışma ilkelerine göre, hazırlanan rapor üye devlete gönderilir ve bu rapor hakkında devlet yetkilileriyle gizli bir görüşme yapılır. İçerik bu görüşmeye göre yeniden hazırlanır. Sonra da rapor kabul edilir. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından rapor tekrar üye devletin hükümetine gönderilir. Raporlar, üye devletin sivil toplum örgütlerinden ve halktan gelen şikayetler üzerine hazırlanır ve hükümetle yapılan gizli görüşmeler esnasında bu şikayetlerin doğruluğu ve yapılan içtihatlar konusunda bilgi edinilir. Raporu hazırlayanlar arasında ise her üye devletten kişiler bağımsız olarak bulunurlar. Eğer ilgili devlet açıkça karşı çıkmaz ise, bir devlet hakkında hazırlanan rapor ilgili devlete raporun intikalinden sonra 2 ay içinde kamuya açıklanır. Avrupa işkenceyi ve insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ya da cezayı önleme komitesi CPT, Avrupa Konseyi, 1987 yılında Avrupa işkenceyi ve insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ya da cezanın önlenmesi sözleşmesini kabul etmiştir. Bu sözleşme, 1 Şubat 1989 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yargı mekanizmasını önleyici bir sistemle tamamlar niteliktedir. Sözleşmenin, bağımsız hukuk normları yaratmak gibi bir amacı yoktur. Avrupa İşkenceyi Önleme Sözleşmesi ile Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi CPT oluşturulmuştur. Bu komitede üye devletlerden her biri birer kişiyle temsil edilmektedir. CPT'ye seçilen üyelerin yüksek ahlaki değerlere sahip, tarafsız, bağımsız ve alan çalışması yapabilecek vasıfta kişiler olması gereklidir. CPT, Avrupa Konseyi üyesi ülkelere kısmen düzenli aralıklarla, kısmen de kısa süreli ve özel amaçlı ziyaretler yapar. CPT ziyaretinde, heyette CPT üyeleri, tıp, hukuk veya diğer alanlarda uzman kişiler, çevirmenler ve CPT sekreteri üyeleri bulunur. Heyetler, ziyaret ettikleri ülkenin yetkili makamlarınca özgürlüklerinden mahrum bırakılmış kişileri ziyaret ederler. Her CPT heyetinin yetkileri oldukça geniştir. Özgürlüklerinden mahrum edilen kişilerin tutulduğu herhangi bir yeri, daha önce bildirimde bulunmadan, tekrar tekrar ziyaret edebilirler. Özgürlüklerinden mahrum bırakılmış kişilerle özel görüşme yapabilirler. Bu mekanlarda herhangi birini veya herkesi ziyaret edebilirler. Bu tür mekanlarda sadece hücreleri veya koğuşları değil, herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın herhangi bir yeri görebilirler. Heyet isterse, ziyaret edilen kişilerle ilgili tüm belgelere ve dosyalara erişebilir. CPT'nin bütün çalışmaları, işbirliği ve gizlilik esasına dayanır. CPT her ziyaretin ardından raporunu hazırlar. Rapor, ziyaret sırasında elde edilen bulgulara dayanır. Var olan koşullar üzerine yorumlar yapar. Somut önerilerde bulunur ve açıklama gerektiren konular hakkında sorular sorar. Taraf devlet rapora yazılı olarak yanıt verir. Böylelikle CPT ile taraf devlet arasında bir sonraki ziyarete kadar sürecek bir diyalog başlar. CPT raporları ve devletlerin yanıtları gizli belgelerdir. Ancak taraf devlet hem raporları hem de yanıtları yayınlamaya karar verebilir. Hali hazırda, aşağı yukarı taraf devletlerin tümü hem raporları hem de yanıtları kamuya açıklamışlardır. CPT gözetim altında tutulan kişilere muamelenin genel standartlarını belirleyen bir dizi kriter geliştirmiştir. Bu standartlar maddi gözetim koşullarının yanı sıra usul hakkındaki güvenceleri de belirler. Örneğin CPT'nin polis gözetimi altında tutulan kişiler için savunduğu güvencelerden üçü şunlardır. Özgürlüğünden mahrum edilen kişinin arzu ettiği takdirde derhal üçüncü bir kişiyi, bir aile üyesini tutukluluk halinden haberdar etme hakkı. Özgürlüğünden yoksun bırakılan kişinin hemen avukata erişebilme hakkı. Özgürlüğünden yoksun bırakılan kişinin derhal bir doktora, arzu ettiği takdirde kendi istediği bir doktora erişebilme hakkı. CPT ayrıca defalarca yasayı uygulamakla görevli olan kişilerin kötü muamelede bulunmasını engellemenin en etkin yollarından birinin, yetkili makamların kendilerine iletilen her tür kötü muamele iddialarını incelikle araştırması ve gerekli olduğunda uygun cezayı uygulaması olduğunu vurgulamıştır. Avrupa Sosyal Şartı insan haklarını güvenceye alan diğer bir Avrupa Konseyi Antlaşması Avrupa Sosyal Şartı'dır. Şart, bu belge, özellikle sosyal hakları güvence altına almakta ve taraf devletlerin bu haklara saygısını sağlamak amacıyla bir denetim sistemini öngörmektedir. Yakın geçmişte 1996 yenilenen şart, gözden geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı adını alarak 1999 tarihinde yürürlüğe girmiş ve giderek 1961 tarihli ilk şartın yerini almaya başlamıştır. Şarta taraf olmak için metinde yer alan maddelerden asgari sayıda maddenin onaylanması yeterlidir. Türkiye, Avrupa Sosyal Şartını 1961 yılında imzalamış, 1989 tarihinde onaylamıştır. Türkiye, 2007 yılında gözden geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı'nın birçok hükmünü kabul etmiştir. Şart ile öngörülmüş mekanizma, ileride görüleceği üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kadar etkili değildir. Ancak şart, eksileri ve artıları ile sosyal haklar alanında önemli bir ilerleme sayılmaktadır. Avrupa Sosyal Şartı'nın denetim organı Avrupa Sosyal Haklar Komitesi'dir. Bu komite, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından seçilen üyelerden oluşur. Komitenin görevi, taraf devletlerin şartta yer alan maddelere uyumunu değerlendirmektir. Bu görevin yerine getirilmesinde hem rapor sunma usulü hem de şikayet usulü kullanılır. Şarta taraf olan devletler, onayladıkları hükümlere ilişkin 2 yılda bir Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine ülke raporları sunarlar. Avrupa Sosyal Haklar Komitesi tarafından incelenen raporlarla, taraf devletin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği hukuk incelenir. Komite, raporlara dayalı denetimde, taraf devletin şartın belli bir maddesine uygun davrandığını veya uygun davranmadığını tespit etmektedir. Komite inceleme sonucu olumlu ya da olumsuz bir sonuca varır. Söz konusu bu karar tespit niteliğindedir. Komitenin hazırladığı bu metinler kararlar başlığı altında yayınlanır ve bu sonuçlar kamuya açıktır. Devletlerden biri komitenin bir şarta uygun olmama kararının gereklerini yerine getirmediği takdirde, Bakanlar Komitesi bu devlete, hukuken ve fiilen mevcut durumu düzeltmeye çağıran bir tavsiye gönderir. Bakanlar Komitesi'nin çalışmaları şarta taraf devletlerin hükümet temsilcilerinden oluşan ve toplantılarını Avrupa toplumsal ortaklarını temsil eden gözlemcilerin de katıldığı bir hükümet komitesi tarafından hazırlanır. Ayrıca 1995'te imzaya açılan ve 1998'de yürürlüğe giren bir protokol ile Avrupa Sosyal Haklar Komitesi'ne, şartın ihlal edildiği iddiaları ile başvuru olanağı tanımıştır. Buna göre, başvuru yapma yetkisi olan örgütler, genel olarak şunlardır. Avrupa Konseyi nezdinde katılma yetkisi tanınmış ve bu amaçla hazırlanan listeye hükümet komitesi tarafından kaydedilmiş olan hükümet dışı kuruluşlar, ilgili devletin sendikaları ve işveren örgütleri, ulusal hükümet dışı kuruluşlar, ulusal gönüllü kuruluşlar, Ancak bu hak açıkça tanınmış olmalıdır. Şikayet komite tarafından incelenir. Biçim koşulları yerine getirilmiş ise komite dilekçenin kabul edilebilirliğine karar verir. Şikayet kabul edilebilir. Bulunduğu takdirde taraflar arasında karşılıklı dilekçe değişimi yoluyla oluşan bir yazılı usul izlenir. Komitenin herkese açık bir sözlü toplantı düzenleme olasılığı da bulunmaktadır. Komite daha sonra şikayetin esası hakkında bir karar alır. Bu karar taraflara ve Bakanlar Komitesi'ne bir raporla bildirilir. Rapor en geç bildirimini izleyen 4 ay içinde kamuya açıklanır. Şartın öngördüğü ikinci organ olan Hükümetler Komitesi, taraf devletlere yöneltilecek tavsiyeleri tespit eder ve bunun sonucunda da Bakanlar Komitesi, hazırlanan Bakanlar Komitesi raporunu göz önüne alarak taraf devlete yönelik tavsiye kararları alır. Şartın güvenceye aldığı haklar. Şartın güvenceye aldığı haklar herkesin günlük hayatını ilgilendiren haklardır. Bu haklar genel çizgileri ile şunlardır. Konut hakkı. Belli yeterlilik düzeyinde ve elverişli maliyette bir konutta oturabilmek, yeri yurdu olmayanların sayısının azaltılması, yoksul ve veya dar gelirli kesimlere yönelik bir konut siyaseti, konuttan çıkarılma tehlikesini azaltacak usullere başvurulması, yabancıların sosyal konutlardan ve konut yardımlarından eşitlik içinde yararlanmaları, ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda yeni konut yapımı ve konut yardımı, sağlık hakkı, halkın tümünün yararlanabileceği etkili sağlık hizmetleri yapısı, sağlıklı bir çevre güvencesini kapsar biçimde hastalıkları önleyici siyaset izlenmesi, çalışma hayatında güvenlik ve sağlık amacıyla hukuken ve fiilen çalışma ortamındaki tehlikelerin ortadan kaldırılması, anneliğin korunması, eğitim hakkı, ücretsiz ilk ve orta öğretim, ücretsiz ve etkili mesleği yönlendirme hizmetleri, başlangıçta mesleki öğretim, genel orta öğretim ve mesleki öğretim, üniversite düzeyinde yüksek öğretim ve üniversite dışı yüksek öğretim, sürekli ve mesleki öğretim, yerleşik yabancıların yararlanması amacıyla özel tedbirler, özürlü çocukların okula yerleştirilmesi, özürlü kişilerin eğitimden ve mesleki öğretimden yararlanması, çalışmaya ilişkin haklar, zorla çalıştırmanın yasaklanması, çocuk çalıştırmanın yasaklanması, 15 ve 18 yaş arasında özel çalıştırma koşulları, hayatını serbestçe girdik bir işte çalışarak kazanma hakkı, tam çalıştırmayı sağlama amacıyla ekonomik ve sosyal siyaset izlenmesi, ücret ve çalışma süresi konusunda adil çalışma koşulları, manevi ve cinsel saldırıya karşı korunma hakkı, sendikalar ve işveren örgütleri kurma özgürlüğü ve bunlara üye olma veya olmama konusunda bireysel özgürlük, iki taraflı danışma, toplu görüşme, uzlaşma ve seçimlik hakemliğin geliştirilmesi, işine son verilmesi durumunda korunma, grev hakkı, özürlülerin iş bulmadan yararlanması, hukuki ve sosyal koruma hakkı. Çocuğun hukuki durumu. Genç suçluların ıslahı. Kötü muamele ve şiddete karşı koruma. Emek sömürüsünün cinsel ve sair her biçimiyle yasaklanması. Ailenin hukuken korunması, eşler arasında eşitlik ve çocuklara eşit muamele, eşlerin ayrılığı durumunda çocukların korunması, sosyal güvenlik, sosyal yardım ve sosyal hizmetlerden yararlanma hakları, yoksulluk ve toplum dışı kalmaya karşı korunma hakkı. Çalışanların çocuklarına bakılması, yaşlı kişiler yararına özel tedbirler alınması, kişilerin dolaşımına ilişkin haklar, aile birleştirme hakkı, vatandaşların yurt dışına çıkış hakkı, sınır dışı etmede usul güvenceleri, göçmen işçiler hakkındaki işlemlerin basitleştirilmesi, ayrımcılık yasağı, kadın ve erkeklerin eşit muamele görme ve çalıştırmada fırsat eşitliği hakkı, vatandaşlar ve yasal olarak çalışan ve veya yerleşik olan yabancılar için ırk, cinsiyet, yaş, renk, dil, din, kanaat, ulusal aidiyet veya sosyal menşe, sağlık durumu veya bir ulusal azınlığa mensup olup olmama gözetilmeksizin şartta belirtilen hakların güvenceye alınması, aile sorumlulukları üzerine kurulu ayrımcılığın yasaklanması, toplumla bütünleşme ve toplum hayatına katılma konusunda özürlülerin hakları. İnternet www.coe.in/cogiablchrtev özet Amerika kıtasında kurulan insan hakları koruma sistemine Inter-Amerikan İnsan Hakları Sistemi denir. Bu sistemin iki hukuki temeli vardır. Bogota Şartı 1948 ve Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi 1969. Bogota Şartı'nın temel organı Inter-Amerikan İnsan Hakları Komisyonu'dur. Bu komisyon, aynı zamanda Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi'nin de bir organıdır. Bu sözleşme, ayrıca Inter-Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi'nin de kuruluşunu öngörmektedir. Inter-Amerikan İnsan Hakları Komisyonu ve Mahkemesi, Amerikan kıtasında insan hakları koruma sisteminin iki temel taşıdır. Afrika kıtasında kurulan insan hakları koruma sisteminin temel hukuki belgesi, Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı'dır. Kısaca Afrika Şartı diye anılır. 1981. Bu belge sadece insan haklarını düzenlemekle kalmaz. Aynı zamanda insan ödevlerine özel bir önem verir ve ayrıca halkların haklarını da düzenler. Bu çerçevede devlete hakların etkili kullanılması için önemli görevler yükler. Afrika Şartı, insan ve halkların haklarını korumak için bir Afrika İnsan ve Halklar Hakları Komisyonu'nun kurulmasını öngörmüştür. 1987 yılında kurulan bu komisyon, insan haklarının korunması için önemli bir rol yüklenmiştir. Ayrıca insan haklarının Afrika kıtasında daha etkin korunmasını sağlamak amacıyla 2008 yılında Afrika İnsan Hakları ve Adalet Mahkemesi'nin kurulması kararlaştırılmıştır. Bu mahkeme, henüz yeterince devlet tarafından onay ve imza prosedürü tamamlanamadığı için etkinliklerine başlayamamıştır. Avrupa kıtasında insan hakları koruma sisteminin en önemli kurumu Avrupa Konseyi'dir. Ancak Avrupa'da önemli bir bütünleşme aşamasına gelmiş Avrupa Birliği de insan hakları konusunda Avrupa Temel Haklar Şartı ve Avrupa Adalet Divanı gibi önemli belge ve kurumlara sahiptir. Avrupa Konseyi'nin insan haklarının korunmasında en önemli belgesi kuşkusuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'dir. Bu sözleşmenin bir organı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bölgesel insan hakları koruma sistemleri arasında en gelişmiş olan kurumdur. Diğer yandan Avrupa kıtasında insan haklarının korunması amacıyla birçok yargısal rolü olmayan kurum da mevcuttur. Bu kurumların en önemlileri Avrupa Sosyal Şartı'nın kurumları 1961 işkenceyi ve insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ya da cezanın önlenmesi hakkında Avrupa Sözleşmesi 1987 ile kurulan işkenceyi önleme komitesi, İnsan Hakları Komiserliği, Irkçılık ve hoşgörüsüzlüğe karşı Avrupa Komisyonu'dur. Kendimizi sınayalım soru 1. Aşağıdakilerden hangisi Inter-Amerikan İnsan Hakları Komisyonu'nun görevleri arasında değildir? Soru 1. A seçeneği bireysel başvuruları inceleme yetkisi. Soru 1. B seçeneği devlet başvurularını inceleme yetkisi. Soru 1. C seçeneği Inter-Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru gönderme yetkisi. Soru 1. D seçeneği hukuki bağlayıcılığı olan yargısal karar kabul etme yetkisi. Soru 1. E seçeneği taraf devletlere insan hakları konusunda görüş ve tavsiye verme yetkisi. Soru 1'in doğru yanıtı D yanıtınız yanlış ise bir sözleşme organı olarak Inter-Amerikan İnsan Hakları Komisyonu konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 2. Aşağıdakilerden hangi koşul Inter-Amerikan İnsan Hakları Komisyonu'na başvurma koşulu değildir? Soru 2. A seçeneği iç hukuk yolları tüketilmiş olmalıdır. Soru 2. B seçeneği başvuru iç hukuktaki son kararın mağdura tebliğinden itibaren 6 ay içinde yapılmış olmalıdır. Soru 2. C seçeneği başvurucunun önemli bir zararı olmalıdır. Soru 2. D seçeneği başvuru açıkça hukuki dayanaktan yoksun olmamalıdır. Soru 2. E seçeneği başvuru komisyon tarafından daha önce incelenmiş bir konuyla aynı içeriğe sahip olmamalıdır. Soru 2'nin doğru yanıtı C yanıtınız yanlış ise bir sözleşme organı olarak Inter-Amerikan İnsan Hakları Komisyonu konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 3. Inter-Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Soru 3. A seçeneği bireylerin mahkemeye başvurma hakkı vardır. Soru 3. B seçeneği mahkemenin insan haklarının korunması için tedbir alma yetkisi vardır. Soru 3. C seçeneği mahkeme kararlarının yürütülmesi için özel bir mekanizma yoktur. Soru 3. D seçeneği bireylere kendilerini ilgilendiren davalara katılma hakkı tanınmıştır. Soru 3. Ev seçeneği mahkeme kararları kesindir. Soru 3'ün doğru yanıtı A. Yanıtınız yanlış ise Inter Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi Afrika şartının koruduğu haklar kapsamında değerlendirilemez? Soru 4. A seçeneği kişilere işkence veya kötü muamele yapılması. Soru 4. B seçeneği adil yargılanma. Soru 4. C seçeneği özgürlüğünden keyfi olarak mahrum bırakılmama. Soru 4. D seçeneği ifade özgürlüğü. Soru 4. E seçeneği özel hayata saygı hakkı. Soru 4'ün doğru yanıtı ev yanıtınız yanlış ise Afrika şartının koruduğu haklar ve ödevler konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 5. Afrika şartının güvence altına aldığı haklar bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Soru 5. A seçeneği Afrika şartı sadece haklar öngörmekle yetinmez. Aynı zamanda ödevleri de düzenler. Soru 5. B seçeneği Afrika şartı taraf devletlere savaş hali ve olağanüstü hallerde hakları askıya alma yetkisi tanımaktadır. Soru 5. C seçeneği Afrika şartı sadece bireysel hakları tanımakla yetinmez. Ayrıca halkların haklarını da öngörür. Soru 5. D seçeneği Afrika şartı medeni ve siyasal haklara ek olarak ekonomik, kültürel ve sosyal hakları da güvence altına alır. Soru 5. E seçeneği Afrika şartı taraf devletlere haklara oldukça geniş sınırlama ve kısıtlamalar getirme yetkisi vermektedir. Soru 5'in doğru yanıtı B yanıtınız yanlış ise Afrika şartının koruduğu haklar ve ödevler konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 6. İnsan Hakları Komiserliği'nin görevleri bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Soru 6. A seçeneği komiser. İnsan hakları alanında devletler aleyhine yasal yaptırım niteliğinde kararlar alabilir. Soru 6. B seçeneği komiser. İnsan hakları alanında bağımsız ve tarafsız bir statüde görev yapmaktadır. Soru 6. C seçeneği komiser. Üye ülkelerde insan hakları eğitimi ve bilincini artırmakla yükümlüdür. Soru 6. D seçeneği komiser. İnsan haklarını korumak ve bu alanda ihlalleri engellemek için devletlere bilgi sağlar ve gerektiğinde tavsiyelerde bulunabilir. Soru 6. Ev seçeneği komiserin ana görevi insan hakları ihlallerini önleyici tedbirler almaktır. Soru 6'nın doğru yanıtı A yanıtınız yanlış ise İnsan Hakları Komiserliği konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 7. Irkçılık ve hoşgörüsüzlüğe karşı Avrupa Komisyonu'nun görevleri bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Soru 7. A seçeneği komisyon. Irkçılık ve hoşgörüsüzlükle ırk, ten rengi, dil, din, uyrukluk ya da etnik köken temelindeki ayrımcılıklar da dahil olmak üzere mücadele etmeyi amaçlar. Soru 7. B seçeneği komisyon. Yabancı düşmanlığı ve antisemitizm, Yahudi düşmanlığı ile mücadele etmeyi amaçlar. Soru 7. C seçeneği komisyon. amacı çerçevesinde Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin gerekli yasal düzenlemeleri yapması, politikaları üretmesi ve diğer önlemleri alması için çaba harcamaktadır. Soru 7'de seçeneği komisyon, amacı çerçevesinde üye devletler hakkında raporlar hazırlamakta ve tavsiyelerde bulunmaktadır. Soru 7e seçeneği komisyon, amacı çerçevesinde yargısal kararlar alabilir. Soru 7'nin doğru yanıtı ev yanıtınız yanlış ise ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğe karşı Avrupa Komisyonu konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 8 aşağıdakilerden hangisi Avrupa Sosyal Şartı tarafından güvence altına alınmış bir hak değildir? Soru 8A seçeneği eğitim hakkı, soru 8B seçeneği sağlık hakkı, soru 8C seçeneği halkların kaderine tayin hakkı, soru 8'de seçeneği ayrımcılık yasağı, soru 8E seçeneği kişilerin serbest dolaşım hakkı. Soru 8'in doğru yanıtı C yanıtınız yanlış ise Avrupa Sosyal Şartı konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 9 Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi aşağıdaki ülkelerden hangisinde henüz yürürlüğe girmemiştir? Soru 9A seçeneği ABD, soru 9B seçeneği Nikaragua, soru 9C seçeneği Panama, soru 9D seçeneği Paraguay, soru 9E seçeneği Peru, soru 9'un doğru yanıtı A yanıtınız yanlış ise Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi'nin kurduğu sistem konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 10 aşağıdakilerden hangisi Inter-Amerikan İnsan Hakları Sistemi'nin hukuki kaynakları arasında yer alır? Soru 10A seçeneği CPT, soru 10B seçeneği Bogota Şartı, soru 10C seçeneği Amerikan Devletleri Örgütü, soru 10D seçeneği Afrika Şartı, soru 10E seçeneği Montevideo Şartı, soru 10'un doğru yanıtı B yanıtınız yanlış ise Bogota Şartı'nın kurduğu sistem konusunu yeniden gözden geçiriniz.